Kıymetli dinleyenlerimiz, muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin 24 Mayıs 2024 tarihinde Küçükçamlıca Çilehane Camii'nde yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
Muhterem kardeşlerimiz, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek pâk ruhu tayyibelerine, Ehl-i Beyt'in Eshab-ı Kiram'ın Enbiya-i Zâmi'nin Sâdât-ı Kerâm Hazretlerinin, cümle geçmişlerimizin, hasreten Gazze şehitlerinin, mazlum Müslümanların, zulüm gören Müslümanların selametine, Ümmet-i Muhammed'in selametine, bir Fâtiha-i Şerif, üç İhlas-ı Allah'ın sözü. Muhterem kardeşlerimiz, okunan ilk ayet, ey iman edenler, Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeyin. Allah'tan korkun. Çünkü Allah işitendir, bilendir. Yine Cenab-ı Hak buyuruyor. Men yudur Resule fakat et Allah. Rabbimiz Efendimiz olarak itaati kendisini itaat olarak kabulleniyor. Efendimiz kainata bu cihanın müstesna bir muallim ve en güzel terbiyeci olarak gönderdi. Ben başka bir maksatla değil, ancak güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderilim buyurdu. Bir mümin her hâlini Allah Resulü'nün hâliyle mizan edecek. Zira şöyle buyuruyor, el meru men ehabbe, ki sevdiğiyle beraberdir. Şimdi Efendimiz'in fârık vasıfları nelerdir o zaman? Yani bir Müslüman nasıl benzeyebilir? Kısaca onu bir izah etme durumunda olursak, Efendimiz'in Cenâb-ı Hakk'ı kulluktaki gönül kıvamı, nasıl haşyetullah. Yani Allah Resulü günah işlemekten masum olduğu halde Cenab-ı Hakk'ın nimetlerine kâmil manada şükredememe endişesiyle geceleri mübarek ayakta şişinceye kadar namaz kılardı. Ayşe Vâdîm'e sordular. Ey Allah'ın Resulü, Allah senin için geçmiş gelecek hatalarını bağışlamış oldu. Niçin böyle yapıyorsunuz? Neden bu kadar meşakkate katlanıyorsunuz? Resulullah Efendimiz şükreden bir kul olmayayım buyurdu. Peygamberlerin fârık vasfı haşyet. Yani Allah'ın azameti karşısında ona gerektiği şekilde kulluk vazifesine yapamadığı endişe duyulan korku ve kaygı halidir. Nitekim sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Allah'ım seni layık olduğun şekilde metü senadan acizim. Sen kendini nasıl metü sena ediyorsan sen öylesin ya Rabbi. Allah'ın azameti karşısında hissedeceği haşyet, Efendimiz'in kalbini kapladığından, kendisine bahşettiği bu lütfundan dolayı Cenâb-ı Hakk'a şükretmek, onun kulluğunu hep sürdürmek için istiğfar halindeydi. Ben günde 70 defadan fazla Cenâb-ı Hakk'ın beni bağışlaması için tövbe ederim buyuruyor. Ey insanlar tövbe edin, Allah'tan af dileyin, zira ben onu günde 100 kere tövbe ederim buyuruyor. Yani peygamberlere baktığımız zaman da aşağı yukarı aynı, hep peygamberlerin kalbinde haşyet. Yani Cenâb-ı Hakk'ın ilahi azameti karşısında bir şükür, kulluğu yapamama endişesi. İbrahim aleyhisselâm, وَلَا تُسْنِ يَوْمُ يُبْعَسُونَ diyor. Malıyla dost oldu, canıyla dost oldu. İsmail aleyhisselâmın kurban edilme durumuyla dost oldu. Putperest bir kavimle mücadele dost oldu. O kadar bir azamet-i ilahi tecellilerine mazhar oldu ki, ya Rabbi dedi, وَلَا تُسْنِ يَوْمُ يُبْعَسُونَ. Yine üç gün tebliğden geri kaldığı için Yunus aleyhisselâm denize atıldı. O da zalemnâ dedi. Yani üç gün tebliğ, 40 gün irşad edecekti. 30 gün baktı, 100 bin kişiden 2 kişi hidayete erdi. Çok üzüldü, mahcup oldu, terk etti. Balığın karnına atıldı, 3 gün ihmal ettiği için. Zalemnâ dedi, ya Rabbi kendime zulmettin, beni affet buyurdu. Velhâsıl her peygamberde buna benzer daima bir haşyetullah, Cenâb-ı Hakk'ın azametine karşı bir endişe. Evliya Allah'ta da aynı şekilde. Halid-i Bağdadî Hazretleri, hiçbir amelime güvenemiyorum. Ya Rabbi, senin rahmetine güveniyorum. Senin rahmetine sığınıyorum buyurdu. Hazreti Ömer radıyallahu anh buyuruyor. Resulullah Efendimiz şu dua yapmadan evvel kalktığı çok az vakidir. Efendim duası şu şekilde, Allah'ım bize günahla aramıza engel olacak kadar korkundan hiç sever. Bizi cennetine ulaştıracak kadar taatini kulluğunu nasip et. Dünya musibetlerini hafifletecek güçlü iman ver. Allah'ım, bizi yaşattığı müddetçe kulaklarımız, gözlerimiz, kuvvetimizden faydalandır. Ölümümüze kadar o şekilde devam buyur ya Rabbi. Bize zulmedenlerden öcümüzü sen al. Bize düşmanlık edenlere karşı bize yardım et. Bizi dinimize musibete uğratma. Dünyayı en büyük düşüncemiz ve gayemiz, ilmimizin sonu kılma. Yine Efendimiz böyle buyuruyor. Allah kadar iki izden daha sevimli bir şey yoktur. İki damla haşyetullah sebebiyle akan gözyaşıyla Allah yolunda akıtılan kan damlasıdır. İki izde Allah yolunda cihat ederken bırakılan iz ile Allah'ın farzlarından birini eda esnasında bırakılan izdir. Efendimiz öyle bir haşyetullah içinde ki aşırı bir rüzgar gelip gökyüzünde kara bulutlar geldiği zaman Efendimiz haşyet içinde kalır, acaba Allah'tan bir gazap mı gelecek? Efendimiz yüzünün rengi değişirdi. Bazen o buluta karşı durur, bazen geri döner, evine girer veya çıkardı. O kalabalıktan yağmur yağdığı zaman da sevinirdi. Bu tavırlar sorulduğu zaman, Ad kavmine gelen azabı kendi ümmetinin başına gelmesinden endişe ettiğini söylerdi. Yine Efendimiz buyuruyor, sizin Allah'ı en iyi bileniniz, marifetullah'tan mesafe alanınız, ondan en çok korkanızdır. O da benim buyuruyor. Üç şey vardır ki insanı kurtarır. Gizli ve açıkta Allah'tan haşyet duymak. Yani Cenab-ı Hakk'ın azameti ilahiyesinden korkmak. Rıza ve gazap halinde adaleti sağlamak. Fakirlik ve zenginlik anında iktisatlı olmak. İsraftan korumak. Yine üç şey mühlikattan, helak edici şeylerdendir. Kendisine tabi olan heva. Helak edici, Allah korusun. Cimrilik, o da helak edici. Kişinin kendisini beğenmesi, yani gururu, kibri, Allah korusun. Yine Efendimiz buyuruyor, Allah'ım faydası ilimden, korkmayan kalpten, doymayan nefisten, icabet edilmeyen duadan sana sığınırım. Ahiretler hakkında ilahi teminat altında olan bütün peygamberler, haf vereceği korku ve ümit duygularına daima ilahi rahmete sığınmışlardır. Hazreti Adem Rabbena zalemna enfusena buyuruyor. Rabbimiz biz kendimizi zulmettik. Eğer bizi bağışlamazsan, bizi acımazsan mutlaka hüsrana uğrayanlardan oluruz. Hazreti Yunus Aleyhisselam la ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. Allah'ım senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni bütün eksiklerden tenzih ederim. Ben gerçekten nefsime zulmedenlerden oldum. Yine Cenab-ı Hak ümmeti Muhammed'e, ey iman edenler, Allah'tan ona yaraşır şekilde korkun. Allah'ın azameti ilahisine göre Allah'tan korkun. Ancak Müslümanlar olarak can verin. Demek ki bu korku olacak, insan günahlardan, kerahatlerden kendini koruyabilecek. Demek ki bütün peygamberlere baktığımız, Efendimiz'e baktığımız zaman kalp âlemi haşyetullah. Demek ki bir mümin de Efendimiz'e اَلْمَرُ مَعْمِنْ اَحَبَّ benzeyen bir müminde kalp âlemi bir haşyet içinde olacak. Ne kadar haşyet içinde olursa, kerahatlerden, nefsani arzulardan, şeytanın tasallutundan o kadar kendini korumuş olur. İkincisi, Efendimiz'in insanlarla olan münasebetlerinde gönül kıvamı nasıldı? Orada şefkat, merhamet. Efendimiz'e ümmeti olan merhamet, bir annenin babana merhametinden daha öteydi. Ayet-i Kerime'de buyuruluyor Tövbe Suresi'nin sonunda. Andolsun size kendine öyle bir peygamber gelmiştir ki sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. O size çok düşkün müminler karşı çok şefkatlidir. Yine efendim o kadar şefkati veda haccında aman aman diyor. Günah işleyerek benim yüzümü kara çıkartmayın buyuruyor. Bir baba, bir anne lateş bir nasıl evladına bir tembihatta bulunursa, Efendimiz aynı aman günah işleyerek benim yüzümü kara çıkartmayın buyuruyor. Efendimiz hep terbiyeyi bir şefkatle yapardı. Cenab-ı Hakk'ın verdiği talimatları büyük bir merhametle bildirirdi. Bir şeyin bir hassasiyeti var. Beyat edilmesi Allah huzuruna geldim diyor. Bana Resulullah İslam'ın şartlarını saydı. Tamam ya, hepsini yaparım ama zekat ve ben cihatta bulunamam dedi. Efendimiz bir babanın, annenin bir merhameti elimden tuttu, beni salladı. Peki dedi, sen nasıl o zaman cennete gireceksin dedi. Hemen ya Resulallah dedi, beyat ediyorum dedi. Yine bir kişi geldi, iki büküm olmuş. Ya Resulallah, Allah beni affeder mi dedi. Cürmün nedir dedi. Kız çocuğu ben diri diri gömüyordum dedi. Efendim beni onu şefkatle kucakladı. Bak Allah inşallah geçmişini affettir. Bundan sonra Cenab-ı Hakk'ın kulluğuna dikkat et buyurdu. Yine bir delikanlı geldi, ya Resulallah bana müsaade et, ben şehvetime çok düşkünüm. Sahabi kızı böyle soru mu sorulur dedi. Efendim sakin ol dedi. Annen yapsa, kız kardeşin yapsa, teyzen yap ister misin dedi. Yok canım, kurban olsun ya, istemem dedi. Efendim göğsünü sıvazlat, hadi git dedi. Ya Resulallah, bundan sonra asla böyle bir şey düşünmeyeceğim dedi. Yine o bu şefkat Efendimiz öyle Eshâb-ı Kirâm'da da. Mesela Yarmuk'ta bir bardak su üç tane şehidin ortasında kaldı. Enes diyor, onu annesi ya da üvey babası getirdi. Efendimiz Medine-i Münevvere teşrif ettiği zaman onun hizmet etmesini getirdi. Efendimiz kabul etti. 10 yaşındaki çocuk nasıl 50 küsur yani bir peygambere hizmet eder? Nasıl bir hizmet? Enes diyor ki, beni diyor Allah razı merhametle diyor, şefkatle diyor, muhabbetle diyor terbiye ederdi diyor. Öyle bir oldum ki diyor, vefattan sonra öyle bir hasretince kaldım ki diyor. Gece diyor rüyamda Resulullah görmediğim bir rüya yoktu diyor. Buna merhametin getirdiği, daha saymakla bitiremeyiz. Mesela Hendek Harbi'nde Cabir davet etti. Yalnız gitmedi ki, az bir şey yiyecek vardı. Eshâb-ı kirâm toplayıp götürdü. Hemen oturdu, Efendimiz yemedi. Hepsini dağıttı, bitirdi, en sonra kendisi aldı. Velhâsıl demek ki bir Müslümanın fârik vasfı, kalp âlemi haşyetullah içinde olacak. Daima ahireti düşünecek, Allah'ın verdiği nimetleri düşünecek, hesabını düşünecek. Gönül âlemi de merhametle dolacak. Kendi istediğini Allah'ın kullarına, aynısını din kardeşlerine isteyecek. Efendimiz şahsi hayatını taşıdı. Gönül kıvamı neydi? Zühdü. Bir gün Hazreti Ömer, Resulullah Efendimiz'in haniye saatine geldi, baktı ki bir şey yok. Biraz hurma var, az bir şey. Bir de kırba, içinde biraz su var. Ağlamaya başladı. Niye ağlıyorsun Ömer dedi. Yardım, Kisra'lar dedi, sarayda binbir debdemin içinde, bu cihana fahr-ı ebedisi böyle bir yokluk içinde. Ömer dedi. Bırak dünya onların olsun dedi. Yine aynı şekilde Eshâb-ı Kirâm'a zaman içinde bu Hazreti Ömer radıyallahu anh, ondan sonra Kuzey Afrika fethedildi. Futuhat büyüdü. Ganimetler geldi. Doldu taştı. Yine Eshâb-ı Kirâm'ın evinin dekoru değişmedi. Ganimetler geliyordu, fazla infak ediyorlardı. Süleyman aleyhisselâm dünyanın en zengin insanıydı, kalbinde değildi. Velhâsıl aynâ-i şâkirinden olmak. Yani şükreden zenginlerden olmak, riyazat halinde yaşayacak, infak edecek. Fukarâ-i sabirinden olanlar ise, o da devamlı bir sabır, sebat halinde olacak, Eyyûb aleyhisselâm gibi. Cenâb-ı Hak iki zümreye de ni'mel abd diyor, o ne güzel bir kuldu buyuruyor. Efendimiz'in ilmi durumu, benim bildiğimi bilseydiniz, yemezdiniz, içmezdiniz, sahralara düşerdiniz buyuruyor. Yani onun hep böyle haf halinde, korku halindeydi. İslam'ın gönül feyzini tatmış olan davetçiler, hidayete vesile olmayı Efendimiz'den öğrendi. Nasıl hidayetlere vesile olacak? Fakihler, Kur'an ve hadislerden hüküm çıkarmayı Efendimiz'den tahsil etti. Müfessirler, Kur'an-ı Kerim'i anlamayı, idrak etmeyi Efendimiz'den öğrendi. Mutasavvıflar, sufiler, Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmayı, sırra ve hikmete nüfuz etmeyi Efendimiz'den öğrendi. Mütefekkirler, eşyanın hakikatini anlamayı Efendimiz'den öğrendi. Velhâsıl ümmet, varlığın sesli ve sessiz beyanlarına gönül vermeyi Efendimiz'den öğrendi. Mü'min, kalbinde Allah Resulü'nü ne ölçüde taşıyabiliyorsa, hayatını o ölçüde sünnesini, istikametini tanzim eder. Abdullah bin Deylemi şöyle anlatıyor, dinin kaybolmasının başlangıcı, sünnetin terk edilmesiyle olacaktır. Halatın lif lif çözülüp nihayetinde kopması gibi dinde sünnetlerin bir bir terk edilme ortadan kalkar. Bu çok mühim. Resulullah şöyle buyurdu. Kim benim sünnetimi ihya ederse beni sevmiş olur. Beni seven de cennette benimle beraber olur. Ümmetimin fesadı zamanında Allah alem bugünler sünnetime sarılana şehit sevabı verilir. Ondan sonra gelen ayet, ikinci ayet, ey iman edenler, seslerinizi Peygamber'in sesinin üzerine yükseltmeyin. Birbirinizi çağırdığınız gibi Peygamber yüksek sesle çağırmayın. Yoksa siz farkında olma amelleriniz boşa çıkıverir. Demek ki burada anlıyoruz ki Cenab-ı Hak Resulullah'ı ne kadar seviyor. Biz ne kadar itina gösteriyor o sevgi üzerinde. Bir vaka var bu hadise üzerine. Halife Ebu Cafer Mansur var. Bu İmam Malik'e geliyor. İmam Malik Ravza'da imam. İmam Malik Hazretleri'ne bir takım sorular soruyor. Bu halifenin verdiği biraz havayla sesini yükseltmeye başlıyor orada. İmam Malik diyor ki, halife diyor, burada sesini kıs diyor. Burada yüksek sesle konuşma diyor. Burada Resulullah var diyor. Aksi halde amellerin boşa çıkıverir diyor. Peki diyor, ya imam diyor, burada dua ederken diyor, Ravza'ya mı döneyim diyor, Kâbe'ye mi döneyim? Yalnız burada diyor, Ravza'ya dön diyor. Çünkü Adem Aleyhisselam'dan son insana kadar bütün müminler Resulullah'a muhtaç buyuruyor. Velhâsıl demek ki bu tabii bize şunu da hatırlatıyor. İnşallah bu haçlarda, umrelerde, inşallah Ravza'da dünya işiyle konuşmamak, zaruret varsa konuşabilmek, velhâsıl bilhassa orada dilimize ve gönlümüze hakim olabilmek. Bu o kadar şeydi, amelini boşa çıkıverirdi. Yaptığın bütün ibadetler kaybolur gider buyuruyor. En ufak bir saygısızlıkta. Velhâsıl Rabbimiz Efendimiz'i yakından tanımayı cümlemize nasip eylesin. Yine Nur Suresi'nin 63. ayetinde ey müminler, Peygamber'i kendi aranızda birbirini çağırır gibi çağırmayın buyuruyor. İbn Abbas radıyallahu anh bu ayetle alakalı şöyle buyuruyor. İnşallah Allah Resulü Efendimiz'e ya Muhammed, ey Ebu Kasım diye hitap ediyorlardı. Allah Teala nebisinin şerefini yükseltmek için onları böyle hitap etmekten ne etti? Yani ümmeti bir derse bundan insanlar yani bir Allah ya Resulullah diye hitap etmeye başladılar. Malum Miraç ve Kadir gecesi biri bildiğimiz kadarıyla yalnız Resul Efendimize ait. Bu iki mübarek gece. Miraç'ta mülaki oluyor Cenab-ı Hak'la. Kadir'de ise bin elfi şehr 80 küsur seneden bin aydan ziyade Efendimize olan muhabbetiyle o geceyi bereketlendiriyor. Velhâsıl Cenab-ı Hak amelini boşa geçirmeyin diyor. İki şeyle ameller boşa geçer. Bir, dünyaya fazla dalmak, nefsane arzularına uymak. Orada âmenetün nâsibe buyuruyor. Çalışmıştır boşuna diyor. Kazanmıştır boşuna. Hedef dünya, ahiret değil. İkincisi de amelleri bir riyanın, kendini gösteren meyle karışması. Velhâsıl burada demek ki ibadetlerin, taatin, muamelatın, hayır hasenatı çok dikkat etmek lazım. Malum bir hadis-i şerif var, şehit getirilir. Şehit oldum der, hayır sen gösterir için şehit oldun der. Güçlü desinler diye şehit oldun der. Âlim getirilir, sen şöhret için ilmini yaydın denir. Zengin getirilir, sen ne kadar cömert desinler diye, kendini methetsinler diye, seni methetsinler diye denir. Sürün cehenneme buyuruyor Cenab-ı Hak. Velhâsıl Cenab-ı Hak kendine mahsus, saf, berrak bir gönül istiyor. De bunun için de kat eflâh men zekâ, kat eflâh men tezekâ, tezkiye zarûri. Tezkiye zarûri olacak ki, nefsin tasallutundan, şeytanın musallat olmasından kendini olabildiğini korumaya çalışacak. Onun için Cenâb-ı Hak şeytanın şerrini فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ buyuruyor. Her amelin, ruhani amellerde bile onun ifsadı ortaya çıkıyor. Çünkü ben dedi, o önden gireceğim, arkadan, yandan gireceğim, kullarını ifsad edeceğim dedi. وَسْفَاسِلْ فَنَّاسِ bir cimdik atıyor, bir vesvese veriyor. Çare nedir? Çare amelen sâlihâ. Velhâsıl Allah ve Resulü önüne geçmeyin buyuruyor. Yani bir kurban bayramı hemen erken kurban kesildi. Resulullah Efendimiz yok dedi. İade edin kurbanlarınızı dedi. Bayramımızdan sonra kesilecekti. Yine mesela ne buyuruldu namazdan? 33-33-33 Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber. Bunu daha çok sevap kazanayım diye 45-45-45 çeksen, 50-50-50 çeksen olur mu? Olmaz. Bak başka zamanda istediğin kadar Subhanallah de, istediğin kadar diyebildiğin Elhamdülillah de. Fakat hayatımızın her anını Resulullah Efendimiz'de mizan etmemiz lazım. Farz 4 rekat, ben çok daha sevap kazanayım, 6 rekat kılayım. Olmaz. Ben 3 saat evvelden imsakta oruca başlayayım. Hiçbir sevabı yok. İmsakta başlayacaksın. Velhâsıl Cenâb-ı Hak Allah ve Resulü'ne geçmeyin buyuruyor. Onun için Evliyaullah Efendimiz'in her hâline suyu nasıl içerdi? Nasıl oturur, nasıl kalkardı? Mesela Hazreti Ömer radıyallahu anh oğlu Abdullah bir meydanda dönüyordu. Niye dönüyorsun dediler? Bilmiyorum. Allah razı olsun, bir sefer döndüğünü gördüm buyurdu. Hatta yine buyruluyor. Sabah namazından sonra Efendimiz Ravza'dan çıkarken sahabi çanakla su getirdi. Ya ne olsun bunu elinizi batırın çıkartın derdi. Biz bu sureye tebarrük edelim derlerdi. Velhâsıl bu beyatlar, yani bu sadakati gösterir beyatlar. Eshâb-ı kirâm Akabe'de beyat etti. Allah'a beyat etti, Rasûlullah'a beyat etti. Âyetini mallarıyla, canlarıyla cennet satın aldılar. Abdullah bin Ravâhâ dedi, yâ ne güzel bir ticaret yaptık dedi. Biz de malımızı, canımızı senin yolunda, Allah yolunda dedi, beyat olarak kullanırız dedi. Yine Bedir'de müşrikler çok güçlüydü sayı olarak. Müslümanlar sayı olarak zayıftı. Efendimiz tabi biraz mahzundu. Sahabe, yâ Rasûlullah mahzun olmaz. Sen denize girsen biz kendini arkadan denize atarız dediler. Yine Uhud'da Efendimiz biraz mahzun oldu. Hazreti Hamza şehit edildi. 70 tane Müslüman sahabi şehit oldu. Mahzun oldu. Hatta Hamza şehit olduğu zaman radıyallahu anh Efendimiz gözünden damlalar akmaya başladı. Sahabi geldi, toplandı. Yâ Rasûlullah dedi, biz şehit olmaya biat ediyoruz dedi. Hudeybiye'de Hazreti Osman radıyallahu anh elçi olarak gönderip geçkince onun katledildiği bir şayiası çıktı. Sahabi topluna yâ Rasûlullah dediler, biz senin gönlünde ne varsa gönlündekine beyat halindeyiz dediler. Demek ki bu beyatları daima bir tazeleyebilmek ki hayatımda her sahne fedakarlık ki onun mukabili ki sevdiğiyle beraberdir. İmam Rabbani Hazretleri'nin çok güzel bir ifadesi var. Fazilet Efendimizin şerefli sünnetine uymaya, meziyet de onun getirdiği şeriatı yaşamaya bağlıdır. Mesela bir kimse kavlüle yapsa Efendimiz öğle namazından sonra biraz kavlüle yapıyor diye o bir ecir oluyor. Fakat normal ben uyuyayım dese onun bir kıymeti yok. Ondan sonra gelen üçüncü ayette seslerini kısanlar şu Allah'ın kalbine takva ile imtihan ettiği kimselerdir. Bunlar Rasûlullah Efendimiz'e itina gösterenler. Daima Rasûlullah Efendimiz'in kalbine taşıyanlar. Onlara mağfiret büyük bir mükafat vardır. Sahâbî Çin'e giderken, Semerkant'a giderken, Kayravan'a giderken, dünyanın dört bir tarafına giderken daima sinelerinde Rasûlullah Efendimiz'i taşıdılar. O muhabbet enerji oldu onlara. Velhâsıl netice olarak bir mümkendi bir abd-i âciz olarak bilecek, tevazu ve hiçlik içinde yaşayacak evliyâların hâli. Bu yani arz-ı endam değil, arz-ı hâl ile geldiğinin şuurunda olacak. Arz-ı endam nedir? Kişinin kendisine emanet olan bundan bedeni kuvvet, servet, diploma, makam, mevki gibi fani şeylere istinad ederek kendisini büyük görmesi, bir enaniyete düçar olması. Bunlara sahip olmak da ibadullah, Allah'ın kulunun istikrar etme, küçük görmesi. Bir başkanı küçük görme hastalığı. Cenab-ı Veli lükülü mezzetünü hepsine yazıklar olsun buyuruyor. Bunu en mühim Allah korusun, ancak cehennemde temizlenecek vasıf kibir olmuş oluyor. Bu Cenab-ı Hakk'ın asla razı olmadığı bir hal oluyor. Kul arz-ı hal halinde olacak. Yani mümin mahsur olan bütün nimet ve muvaffakiyetlerim Cenab-ı Hak izafe edecek. Hamd ve şükür içinde yaşamayı, bunlardan nefsine pay çıkartmayacak. Yani ibadur rahman olacak. Bir kısım cahiller de geldi. Muhammed dediler, çık evden de seninle görüşeceğiz dediler. Burada dördüncü ayet, sana odalarının arkasından bağıranlar çoğu aklı ermez kimselerdir buyuruyor. En mühim tanımamız icap eden Rasûlullah Efendimiz, bunu kalple tanınır. Bunlar da demek ki aklı ermez kimselerdir buyuruyor. Yeri gelmişken şunu da ifade edelim. Bugün maalesef bazı ilahiyat fakültelerinde bile Peygamber Efendimiz'den bir doktora, master hazırlanırken bir Müslümanın kullanılması hürmet ifadelerini hoş karşılamayanlar ortaya çıktı. Güya bir tarafkârlık ifadesiymiş gibi bilimsellikten, objektiften uzaklaşma. Onun için Hazret kelimesini kullanmayacaksın dediler. Sallallahu aleyhi ve sellem kullanmayacaksın dediler doktora tezlerinde. Muhammed diyeceksin dediler. Bu nasıl bir hamakat Allah korusun. Hani birbirimize hitap ederken dahi muhterem diyor, kıymetli diyor, beyefendi diyor, hanımefendi hitaplarımız var. Kendi aramızda bile birbirimize bir nevi hürmet ifadeye hitap ederken sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e hürmet ifadesini çok görmek açık bir kabalık Allah korusun. Bu kabalık da bilimsellik diyor. Ve bunlar Avrupa'dan gelen maalesef fitneler. Efendim, objektif bir çalışmada Hazret kelimesi ifadeler kullanılma türünden bir takım bahaneler üretmek çok açık bir tenakuz. İslami şahsiyetlere nezaketten, edepten, hürmetten uzak şeyleri getirmek ilmi değil ancak art niyetli tavırlardır. Bizde büyüklere daima efendi denir. Ahmet Efendi, Mehmet Efendi, Sami Efendi vesaire. Hatta altta çalışanları bile Ahmet gel, Mehmet gel denmez. Mehmet Efendi, Ahmet Efendi geldi. Onlar bile onore edilir. Böyle olduğu halde bu cihana muallim olarak gönderilmiş minnettar olan Resulullah Efendimize Hazret kelimesini Allah korusun. Bunu dikkat etmemiz lazım. Yani nasıl bu Batı'nın menfi durumları içimize kadar giriyor? Allah'ı sevmenin ölçüsü ne? Ben Allah'ı seviyorum. Bunun ölçüsü ne? Demek ki bunun ölçüsü Allah razı tabi olmaktır. Ayet-i bu Resulümdeki eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sevsin, günahlarınızı bağışlasın. Allah çok bağışlanan, çok merhametlidir. Velhasıl bir gölgenin beden olan sadakati gibi sahibi bu vasfıyla saadetin zirvesine ulaştı. Cahiliye insanı pek çok değişik karaktere sahipti. Efendim onun fıtratını Kur'an ve sünnet ile ihya etti. Cahil bir toplumdan faziletler medeniyeti inşa etti. Gönüller Efendimiz'i tanımaktan, onunla dost olmaktan büyük bir lezzet duydu. Eshâb-ı kirâm kalplerinde dünyevi arzu azaldı. Daimi emret yâ Rasûlâ diye onunla beraber onun hazzı içinde yaşadılar. İşte el-mer'u me'men ehabbeki sevdiğiyle beraberdir. Eshâb-ı kirâm'ı en çok sevilen bu hadis-i şerif oldu. Acaba dedi, büyük bir lezzet, bu lezzeti ben öbür tarafta duyacak mıyım dedi. Onun için Efendimiz'in oturmak, kalkmak vesaire her halini Eshâb-ı kirâm taklit etmeye çalıştı. Bu şuna benzer. Şimdi bir dağ uzaktan seyrettiğimiz zaman bir silüet görürüz. O dağa yaklaştığımız zaman o dağın içindeki çiçekleri görürüz. Kuşları görürüz, akarsuları görürüz, çiçekleri görürüz. Sahâbî de Efendimiz'i yakından tanıdı. Yani Efendimiz'in kalbini tanıdı. Yani Rasûlullah Efendimiz'in bir hilkat bediası, yani yaratılış şaheseri ve eşsiz bir sanat harikası. Onu anlamak, Rasûlullah'ı anlamak, yakından tanımak, Hakk'ı kulda en büyük basamak. Onu anlamadan, onu tanımadan, onun izinden gitmeden ne imanımız tam iman olur, ne Kur'an'ı tam olarak idrak edebiliriz, ne de kulluğumuz tam bir kulluk olur. Peygamber, beşer idrakin hem içindedir hem dışındadır. Dışındadır beşer idrakin. Zira insanlığın o layıkıyla idrak etmesi mümkün değil. Kelimenin mahdut imkânlarıyla o aziz varlığı izahtan aciz. Zira Cenâb-ı Hak hayatı üzerine yemin ediyor, lâ'amruke buyuruyor. Efendim benim bildiğim bilseydin, yemezdin, içmezdin, sahralara düşerdin buyuruyor. Diğer tarafı beşer idrakin içindedir Efendimiz. Zira insan muhabbeti ölçüsünde onu kalben tanıyabilir. Siyer-i Nebi de onu kalpten tanıyabilmektir. Sahâbî Efendimiz yakından tanıdı, onu tanıyabilmenin zirvesinde Ebu Bekir radıyallahu anh görüyoruz. Efendimiz o kadar düşkündü ki, o kadar merhametliydi ki. Ayet-i Kerîm buyuruyor, Rasûlüm onlar iman etmiyorlar diye nerede kendine kıyacaksın? O kadar sahâbî Efendimiz'i merhametle takip ediyordu ki. İbn-i Abbas'ın yanında birisi geldi, oturdu Ravza'da. İbn-i Abbas şöyle baktı, senin bir derdin var dedi. Evet, ey dedi, Rasûlullah'ın amcasının oğlu var derdim dedi. Yardım edebilir miyim dedi, memnun olurum dedi. Ravza'dan ayakkabısından çıkarken, efendim siz itikâftasınız dedi. Evet, itikâfta imam diyor, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şunu işittim ki diyor, bir kimse bir mümin kardeşinin gerçek derdini hallederse şu kadar itikâftan öndedir buyurdu. Yine bir sahibi bir su gölcesinden geçiyordu. Yeşillik, menba su var. Burada de kalsam dedi, burada ibadet etsem dedi, burada kulluğumu yaşasam dedi. Fakat Allah razı olsun sormadan olmaz dedi. Efendimiz yok dedi, yok olmaz dedi. Sen de orada şu kadar yıl ibadet etmekten sen emri bil maruf nehyi alim münkerde bulunman daha dedi fazilettir buyurdu. Niye hadis-i şerifte de bir sahabi bir ara artık dedi, biz hizmet ettik bahçelerimize dönelim. O zaman kendini tehlikeye atmayın buyurdu. İmtihan bir noktada bitmiyor hayatın. Yani son nefese kadar imtihan devam ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cenab-ı Hak ma ersalnâke illâ rahmeten lil âlemîn buyuruyor. Öyle ki cahiliye karanlığındaki çöller onun nuruyla hayat buldu. Zulme uğrayan hayvanlar onun şefkat merhametiyle hayat buldu. İmansız da ahlaksız cehennemde bulunan gönüller onun güzel ahlakıyla sünnetiyle hayat buldu. Şüphesiz yüce bir ahlak. Demek ki bütün marifet, ibadet, muamelat bilhassa ahlakımız Resulullah'ın ahlakına benzeyecek. Demin bahsettiğimiz gibi bir kalpte Cenab-ı Hakk'ın azameti, Allah'ın bize verdiği nimetler, göklerde ve yerde amade kıldım buyuruyor. Bir kalp bir haşyetullah içinde olacak. Benel havf ve reca halinde olacak. Daima merhamet tevzi edecek. Ve diğer taraftan da bir zühd halinde. Yani dünyevi emtaları kalbine sokmayacak. Şu bir hakikat ki, onun güzel ahlakından hisse almayan bir kalp, Hakk'a güzel bir kul olamaz. Onun merhamet ve şefkatle yoğrulmuş hanesinden hisse almayan bir aile yuvası, gerçek saadet tatmaktan uzak olur. Onun ticaret ahlakından hisse almayan bir tacir, kul hakkına girmekten kurtulamaz. Onun eğitim ve terbiyesine nasiplenmeyen bir kimse, güzel bir şahsiyet ve karakter ortaya koyamaz. Onun rahmet dolu yüreğinden feyizlenmeyen bir gönül, nezaket ve zarafetten uzakta kalır. Onun engin tevazusundan nasiplenmeyen her kalp, kibrin uçurumunda yok olmaya mahkumdur. Bu sebeple bir mümin hem dünya hem de ukba hayatında saadete nail olmak için hayatın bütün saflarını Efendimiz'e benzeye muhtaçtır. Efendim baktığı zaman yetimlerin hamisi oldu. Demek ki bizim de vazifemiz o. Sorar bir yetim başı okşadınız mı? Bu aşı doyurdunuz mu? Bu hasta ziyareti bulundunuz mu? Bu cenaze teşhinde bulundunuz mu? İşte daima inşallah ben Gazze için ne yapabilirim? Şimdi ne yapayım? Yarın inşallah şartlar değişir, nasıl bir hazırlıktayım? Onun nezaket ve zarafeti bambaşkaydı. Muhatapların gördüğü hata ve kusuru yüzünü vurmazdı, galiturayı kendine izafe ederdi. Görgüsü bir bedevi geldi, Efendimiz'e üç kere seslendi. Efendimiz bu kabalığına karşı daima bir nezakette buyurun, buyurun diye hitap etti. Efendimiz sahabeyle beraber bir tükürük gördü. Efendimiz rengi sarardı, geçmedi. Onu kapattı, ondan sonra geçti. Dedim, bunu düşünelim bir çöpü yolun ortasına koyanların durumu. Ebu Kursafe diyor, annem ve teyzem diyor, huzuruna gittik diyor. Ben dedim, yavrucuğum böyle bir zat görmedik. Yüzü ondan daha güzel, evi daha temiz, sözü daha düzgün. Sanki konuşurken ağzından Feb-i Muhsin'den nur akıyordu. Bunlar hep sünnet-i seniyye, en mühim sünnet-i seniyyedir. وَكُولُ لِلنَّاسِ حُسْنًا buyuruyor. İnsanlara Cenâb-ı Hak güzel söz söyleyeyim buyuruyor. Efendimiz kardeşi yaşadı ve yaşattı. Ganimetler gelirdi, Efendimiz onları dağıtmadan huzur bulamazdı. Ve aç olarak dağıtırdı. Doyurmakla, sevindirmekle Efendimiz doyardı. Hiçbir zaman bir davet tek başına gitmezdi. Velhâsıl daima bize telkin şudur, beden yemekle, ruh ise yedirmekle doyar. Ruh ise merhametle doyar. İşte yer mukarrem bir su üç şehidin ortasında kaldı. Beşeriyete adaletli olmayı tavsiye etti. Kendini izafe etti. İki üç yerde oldu bu. Topladığı hesabında kimin sırtını vurduysam işte sırtım. Kimin malını bilmeden almışsam işte malım gelsin alsın buyurdu. Nasıl bir adalet tevzi. Efendim Üsame'yi çok severdi Zeyd'in oğlu. Bir gün onu tavassut olarak gönderdi. Efendim onu çok seviyor diye. Bir kabile bir kadıncağız bir şirkette bulundu. Onu söyledi efendim şefaat istedi, efendim rengi kireç gibi oldu. Kızım Fatıma yapsaydı Fatıma'nın ne keserdim buyurdu. Efendimiz buyuruyor şu altı şey hakkında söz verin ben de cennete kefil olayım. Birincisi konuştuğun zaman doğru konuşun. Eğri büğrü yok. Düzgün konuşun. Vaat ettiğiniz zaman yerine getirin. Emanet huzuruna güvenilir olun. El emin es sadık olun. İffetinizi koruyun, erkek olsun, kadın olsun. Gözlerinizi haramdan muhafaza edin. Ellerinizi haramdan uzak tutun. Velhâsıl âyet-i ve ey iman edenler, adaleti titizlikle ayakta tutun. Kendiniz, ananız, babanız, akraban aleyhinde olsa yine Allah için şahitlik eden kimseler olun. Hislerine uyup adaletten sapmayın. Efendimiz savaşta bile bir rahmet tevzi ederdi. Bir gün müşrikler geldi, Bedir'de su üstte su verdi. Erdem kılıç kılıca geleceklerdi. Bedir dönüşü Efendimiz zaman zaman develerinden indiler, esirleri develere bindiler. Bu da bunlar bizim insanlıktaki eşimizdir dediler. Efendim bir af okyanusuydu. Cenab-ı Allah'ın sizi affetmesini istemez misin buyuruyor. Mekke fethinde tam kısas yapacak bir zamandı. Kızı Zeynep'i şehit eden Habbar bin Esved geldi. La ilahe illallah Muhammed Resulullah dedi. Onu affetti. Bu zulmü kızım niçin yaptın diye dahi sormadı. Mekke fethedildiği zaman onun hakkını ben de Hazreti Yusuf'un kardeşi dediği gibi size bugün hiçbir başa kalkmaz ayıplama yok dedi. Onlar dedi sen ne güzel bir kardeşsin dediler. Ne fazla bir kardeş. Çoğu Müslüman oldu. Derbi de bugün merhamet günüdür buyurdu. Bugün Allah'ın Kureyşleri İslam'ı da güçlendirip üstün kılacağı bir gündür buyurdu. En mühimi Efendimiz'in talebe yetiştirmesi. Ebu Talha diyor, bir gün diyor Peygamber Efendimiz ayakta durmuş, Eshab-ı Suffa'ya Kur'an öğretirken gördüm. O Resulullah Sultan'ın aşıklarından iki büküm olan birini doğurtmak için karnına taş bağlamıştı. Onları yetiştiriyordu, dünyanın dört tarafına gönderiyordu. Efendimiz hayatı boyunca hiçbir zaman tatil yapmadı. Efendimiz'in dinlenmesi nasıldı? Bir kişi hidayete getirmekle Efendimiz dinleniyordu. Tevazuun zirvesindeydi. Birisi geldi titredi, kardeşim ne titriyorsun dedi. Ben kral değilim dedi. Ben dedi, kuru et yiyen senin Mekke'deki komşunum, yetim ve öksüzüm dedi. Bütün mahlukata şamil merhamet. Hep merhamet. Bir karınca yuvası gördü, yanık. Kim dedi, Allah'ın verdiği bir canı kıyabilir dedi. Bir köpek yavrularını emziriyor, öbür taraftan geçin dedi, Mekke fethine giderken. Yine bir cemaat deve üzerinde sohbet ediyor, niçin yere inmiyorsunuz dedi. Niçin hayvanları yoruyorsunuz dedi. Yine bir zekat hayvanları verdi. Aman de bunları dedi, sütünü sağarken tırnaklarını kessin dedi ev halkı. Yine birisi kurban keserken gördü, bileğiliyordu hayvanın önünde bıçağı. Kaç sefer bu hayvanı öldürüyorsun? Arkada bileğilesen olmaz mı buyurdu. Yani âm ve şâmil merhamet. Efendimiz kanaat üzerine yaşıyordu. De, hurma yaptığında ölümü bir hasır vardı. Az bir şey un, az bir şey kırma vardı. Hacı Hazreti Ömer ağladı orada. Velhâsıl Efendimiz buyuruyor, bu dünya malı göz alıcı ve tatlıdır. Kim bu mala engin bir göze sahip olursa, kendi için malı bereket. Yani cömertçe sarf ederse malı bereketlenir. Ama kim de hırs ve tamah dolu bir kalple bu malı isterse, ihtirasına sermaye yaparsa, tıpkı yiyip de doymayan bir kimse gibi onun için malın bereketi kaçar. Veren el, alan elden üstündür. Bir sahabi anlatıyor, Muaviye bin Hakem. Resulullah'ın arkada namaz kılarken cemaatten biri öksürdü. Ben de hemen yarhamdülillah dedim. Cemaat bana dik dik bakmaya başladı. Bunu da vay başıma gelenler dedim. Konuşmaya başladım namazda. Bu sefer sahabi dizlerini böyle dövmeye başladı. Beni susturmaya çalıştığını anlayınca kızdım ama ben de sustum. Anam babam Resulullah Efendimiz'e feda olsun. Ne ondan önce ne de ondan sonra kendine daha güzel bir muallim görmedim. Vallahi beni ne azarladı ne de dövdü. Namazı kıldır, bitir yumuşak bir lisanla bu ibadetin adı namazdır. Namaz kılan dünya kelamı konuşulan çünkü namaz tesbih, tekbir ve Kur'an okumaktan ibarettir dedi. Ben dedim ya Resulullah ben de yeni Müslüman oldum dedi. Tam Efendimizin gönlü bir tabir caizse bir dergâhtı, bir rehabilite merkeziydi. İşte sahabe öyle bir tedavi gördü ki orada hiçbir ruh hastası çıkmadı. Hiçbir psikiyatri problemi olan kimse çıkmadı. Efendimiz yine birisi gelip bir şey o kadar verdi ki ona gitti kabilesinde ehali dedi Muhammed dedi fakirlikten korkmayacak kadar cömerttir dedi. Aman gelin Müslüman olun dedi. Bu sırada şu var. Bakır 273. ayette. Şimdi zekatını vereceksin, hayır hasenatını vereceksin, fazlasını vereceksin. Hatta burada verirken de es-sâili vel mahrum. Gelip senden isteyeni hâli arz edene duruma göre vereceksin. İkincisi mahrum. Sen bulacaksın onları. Cenab-ı Hak ona iffet sahibi gelip senden istemezler diyor. Sen de onu zengin zannedersin diyor. Sen onu simalarından tanırsın buyuruyor. Velhâsıl bir mü'min rakik bir gönlüne şey yapacak. Öyle mahrum kimseleri bulacak, onun gönlünü alacak. Onun için Hazreti Ömer radıyallahu anh, Zeynel Abidin Hazretleri geceleri dolaşırlardı. Yani bir hani bir feryat var mı, sesli veya sessiz diye. Yine bozga darlıkta verirler. O ayet indiği zaman bolluktaki bolluğuna görüyor, darlıktaki çıkıyordu. Dağlarca odun kesiyordu. Medine ise hammallık yapıyordu. Allah Resulü'nün önüne koyuyordu. Çünkü bu merhamet zaruri. Yani merhametten kalp hisse alacak. Efendimizin vefası ayrı. Efendim bütün ömür hizmette geçti. Evet, şeyle misal oldu. Yine ravza yapılırken Efendimiz de taş taşıdı. Niye numune olacak? Bir de benim mesuliyetim daha fazla dedi. Allah bana çok nimet verdi buyurdu. Velhâsıl en mühim bu imanın bedelini ödeyebilmek. Biz hangi peygamber ümmet olarak kendimiz seçmedik. Daima nimetleri düşüneceğiz. Bu nimetlerin bedelini ödemeye de gayret edeceğiz. Bu hizmet edenlere Efendimiz ayrı bir itina gösterirdi. Ravza'yı temizleyen siyahi bir kadın vardı. Efendimiz görmedi. Görmeyince kumları yıkıyordu. Nerede o hanım dedi. Efendim vefat etti dedi. Niye haber vermediniz dedi. Ya Resulullah dedi, biz her vefat edene bildi. Yok, o de, o kadın hizmet eden bir kadındı dedi. Kabrini gösterdi. Efendim kabrine gitti, dua etti kabrinde ona. Efendimizin durumu hidayet için çırpınırdı. Taif'te bir köle Müslüman oldu, Efendimiz sevindi. Bir Yahudi çocuğu Müslüman oldu, sevindi. Yine Efendimiz buyuruyor, benimle sizin durumunuz şuna benzer diyor. Bir misal böyle. Bir adam ateş yakar, ateş etrafı aydınlatınca pervaneler, yani kelebekler, aydınlığı seven bir kızım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya çalışırlar. Görürüz bunu, şeyin, ışığın etrafında dönen pervaneler vardı. Adamcağız da mani olmayacak, ancak hayvana galebe çalar pek çoğu ateşe düşer ve yanar. Ben ateşe düşmemeniz için sizi belinizden yakalıyorum, ancak siz ateşe atılmak için koşuyorsunuz. Veda haccında Efendimiz, aman de benim yüzümü kara çıkartmayın ahirette buyurdu. Yine bize bir ölçü veriyor Rasûlullah Efendimiz. Ahiret işlerinden birini arzu ettiğinde onu yapmak sana kolay geliyor. Namaz kılmak, cemaate devam etmek, seherlerde kalkmak kolay geliyor. Dünya işlerinden birini arzu ettiğinde onu yapmak sana zor geliyorsa, dünyevi menfaate, ahirete dünyevi ona zor geliyorsa, bilmiş ol muhakkak sen iyi bir hal üzeresin. Yani Allah'a yaklaştırabilir seni sevindiriyorsa, sen iyi, yok eğer dünya işi seni sevindiriyorsa, demek ki durumun iyi değil o zaman. Şayet ahiret işlerinden birini istediğin zaman onu yapmak sana zor geliyorsa, namaza gitmek, camiye gitmek zor geliyor, cemaatle kılmak zor geliyor. Dünya işi birini istediğin zaman onu yapmak sana kolay geliyorsa kötü bir haldesin buyuruyor Resulullah Efendimiz. Bir gün Efendimiz Medine-i Münevvere çarşısından birine uğramıştı. Çarşıda siyah bir köle vardı. Tabii köle Müslüman olmuştu, harp esiri. Köle güçlü, kuvvetliydi, baba yiğit bir köleydi. Ben iki tane şartım var dedi. Biri dedi, ezan okunduğu zaman mescide gideceğim dedi. Allah Resulü'nün arkasında namaz kılacağım dedi. Bu cez ve incizap kanunu. Efendim her girişte o köleyi gözü gönlü arardı. Bir gün göremedi. Efendi nerede kölen dedi. Yani iş verdin ondan mı gelmedi dedi. Ya hasta dedi. Gelecek hali yoktu dedi. O zaman köle adamdan bile sayılmazdı cahiliye devrinde. Ve orada kalıntılar da vardı. Hadi de ekabire, hadi ki köle ziyaret edeceğiz dedi. Olmayacak bir şeydi o zaman köle ziyaret. Bir müddet sonra tekrar görmedi. Yine sordu, efendi nerede kölen dedi. Ya Resulallah dedi, bir vefat hanında dedi. Sekerat hanında dedi. Hadi dedi, o köleyi tekrar ziyarete gideceğiz dedi. Köle Efendimiz'in huzurunda vefat etti. Efendim başından ayrılmadı kölenin. Namazını da kıldırdı. Defnedilene kadar başında durdu. Mekkeliler dediler ki, biz 13 sene her türlü cefaya katlandık. Fakat Rasûlullah bu köleye bizden daha çok itina etti. Medineliler dediler ki, biz de canımızı, malımızı Allah'ın bezdettik. Rasûlullah bu köleye bizden daha çok itina etti. O zaman Hucurat Suresi'nde, İçinizde en keremliniz, en çok müttaki takva sahibi olunuzdur. İnne ekremekum indallahi etkâkum ayetinde. Bu kölenin vasfı neydi? İki vasfı var. Bir namaza muhabbet, ikinci Rasûlullah'a muhabbet. Demek ki Rasûlullah'a muhabbet, namaza muhabbet fahşadan münkerden korur. Rasûlullah Efendimiz'e muhabbet Rasûlullah'ın haliyle hallendirir. Bu ayet-i kerimenin muhtevasından Cenab-ı Hak cümlemizi hissedâr eylesin. Velhâsıl dinini zahir ve batınıyla yaşamak ve yaşatmak. Bugün mesul olduğumuz en büyük durumumuz, Allah katında mesulüm budur. Hem kendimiz için, hem yavrularım için. Ve Cenab-ı Hak inşallah cümlemize el meru me'men ahabbe ki sevdiğiyle beraberdir. En çok Resulullah Efendimizle sinemizde Resulullah olmasın. Her an iş hayatımızda Allah Resulü burada olsaydı tebessüm eder miydi? Aile hayatımda Resulullah benim evime gitseydi evimin haline tebessüm eder miydi? Çocuklarımın halini görsek çocuklarımın tebessüm eder miydi? Velhâsıl bir mümin böyle bir idrak içinde yaşarsa inşallah ermer men ehabbe kıyamette de beraber olma lütfunu Cenab-ı Hak ihsan eder inşallah. Duamızın kabulü niyazıyla lillahi teâlâ el-Fâtiha.
Erkam Radyo'da muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin 24 Mayıs 2024 tarihinde Küçük Çamlıca Çilahane Camii'nde yapmış olduğu sohbeti dinlediniz.